billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Birinci söz. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime diyeceğim demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim, kim isterse beraber dinlesin. Birinci sözün girişi, mukaddemesi. Buradaki hitap edilen kişi Hulusi Abi diye söyleniyor. Fakat her insan da bir asker olduğu için, Allah'ın askeri olduğu için herkese de bakar bir tarafı vardır. Evet, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için. Hulusi abi o zaman da bir askerdi, kumandandı. Askerlik temsilleriyle, askerlik örnekleriyle, 8 hikayeciklerle birkaç hakikati beraber söylüyor. Yani bu başlık sadece birinci söze ait olmadığını, 8. söze kadar ait olan kısımlara, 8. söze kadar ait sözlere ait olduğunu gösteriyor. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Bu vaktiyle dediği üstadın Burdur hayatına ait. Yani Bediüzzaman Van'da Erek Dağı'nda inzivaya çekilmiş iken Şeyh Said hadisesiyle birlikte onu oradan alıp sürgüne gönderiyorlar. Trabzon, İstanbul, daha sonra Burdur'a getiriyorlar. Burdur'da 8 ay gibi bir süre kalıyor. Orada Nur'un ilk kapısı diye olan şu küçük kitabı telif ediyor. 8. söze kadar olan kısmını. Daha sonra orada bir takım vehhamlar sebebiyle tekrar sürgüne gönderiliyor. Yani Isparta'ya 20 gün, 20 gün kaldıktan sonra da 8 senede Barla'ya nefyediliyor, sürgüne gönderiliyor. O 8 ay süreci içerisinde Bediüzzaman Burdur'da yine durmamış, bir takım nasihatlarda bulunmuş. Camilerde, sohbetlerde bulunmuş ve Nur'un ilk kapısı olan eseri telif etmiş. Nur'un ilk kapısında da bu 8. söze kadar olan hakikatler değişik bir üslup ile, değişik bir ifadeyle anlatılıyor. Yani çok az değişik ibarelerle birlikte orada anlatılıyor. İşte bu vaktiyle dediği bu. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Onlardan bir tanesi de birinci sözdür. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla herkesin anlayabileceği bir tarzda nefsime diyeceğim, kendime yine hitap edeceğim. Kim isterse benimle beraber bu sözü dinlesin deyip birinci söze başlamış oluyor. Evet, birinci söz, Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan haliyle virdi zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle, şöyle ki. Evet, Bismillah'ın burada 4-5 noktası nazara verildi. Yani, Bismillah her hayrın başıdır, bu bir. İkincisi, şu mübarek kelime yani Bismillah İslamiyet'in nişanıdır. 2. Üçüncü olarak bütün varlıklar hal dili ile sürekli bu Bismillah'ı söylüyorlar. da 3. Dördüncüsü ise Bismillah'ın tükenmez bir kuvvet ve bitmez bir bereket olduğunu anlatıyor. Şimdi ikinci bölümde yani şu hakikat, bütün varlıklar hal dili ile Bismillah dediğini şuradan sonra anlatıyor. Başta demiştik, bütün mevcudat lisan-ı halle Bismillah der, öyle mi deyip bu hakikatin ispatına çalışılıyor. Bu üçüncü noktayı, yani üçüncü maddemizi ileride işleyeceğiz. Şu an için ise şu işlenecek. Biz o zaman şu 1 ve 2'nin üzerine durup sonra 4'ü işlemiş olacağız. Birinci madde şöyle. Bismillah demek, yani Allah'ın adına hareket etmek. Bismillah deyince Bismillahirrahmanirrahim sözünü söylemek değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına hareket edildiği vakit her hayırlı işin başı oluyor. Yani mesela mektubatta her hayrın başıdır ne manada denilmiştir. Mektubatta biyedihil hayr deniliyor. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü diye tevhid cümlesi var. O tevhid cümlesinin 11 kelimesi var. 11 kelimesinden bir tanesi de biyedihil hayrdır. Bütün hayır onun elindedir. Bütün işler, yani Cenab-ı Hakk'ın adına hareket edildiği vakit hayra dönüşür. Eğer Allah adına hareket edilmiyor ise, onun namına, onun hesabına bakılmıyorsa o işlerde hayır yoktur. Mesela sen İslamiyet'i yaşıyorsun. Allah adına hareket ettiğinden dolayı onunla bir hayır vardır. Mesela şu anda yemek yemiyorsunuz. Allah adına hareket ediyorsunuz, onda bir hayır vardır. Veyahut da gidilmesi gereken yere gidiyorsunuz, yasak olan yere gitmiyorsunuz. Niye gitmiyoruz? Çünkü hayır orada gitmemektir. Meyhaneye gitmiyorsan, sefahat yerlerine gitmiyorsan Allah adına, Bismillah diyorsun yani. O zaman hayır orada ondadır. Bunun gibi İslamiyet'in tamamına misal verebiliriz. Her ne ki Allah adına hareket var, hayır vardır. Her ne ki Allah adına hareket yok ise onda bir hayır yoktur. Onun için Bismillah bütün hayırlı işlerin başıdır. Allah adına hareket edince orada şer yoktur demektir. O zaman biz dahi başta ona başlarız. Burada ona, yani yeşil yazılmış, Bismillah'a başlarız. Yani bu ya onunla manasında veyahut da ona, yani onu anlamaya, ki Risale-i Nur'a Bismillah ile başlıyoruz. Sözlere Bismillah konusuyla başlıyoruz. Yani burada biz dahi başta Bismillahirrahmanirrahim manasını, hakikatını anlamaya başlarız deyip onu anlamaya başladık şu anda. Veyahut da onunla başlarız. Zaten onunla başlamış olduk. Yani ikisi de aynı manada. Yani şöyle, ona derken onunla başlarız manasındadır. Zaten onunla başladık. İkinci bir mana, ona başlarız. Yani onu anlamaya, tahlil etmeye, çözmeye başlarız. Zaten şu anda onu tahlil ediyoruz. Evet, birinci maddemiz bu. Bismillah'ın her hayrın başı olması. Biz de ona başladık, onu anlamaya başladık. İkinci maddemiz, şu mübarek kelime, yani Bismillahirrahmanirrahim sözü, İslamiyet'in bir nişanı olması. Hayırlı işin başı olması, iki İslam nişanı olması, üç virdi zeban olması, dört kuvvet ve bereket olması. İslam nişanı olması, nişan, sembol, alamet, bayrak demektir. Yani şair, İslamiyet'in bir şairidir. Ramazan gibi, oruç gibi veyahut da tesettür gibi. Nasıl ki bu tesettürü görünce insanlar hemen İslamiyet hatırına geliyor, bir bayrak olmuş, bir alem olmuş. Aynen bunun gibi Bismillah sözü, ayeti de aynen tesettür gibi, Ramazan gibi bir şairdir, bir nişandır. Nerede görsek İslamiyet'i hatırlarız. Diğer üçüncüsüne geçiyoruz. Bütün varlıklar, ağaç, çiçek, böcek, inek, dağ, deniz, her ne ki varsa hal dili ile, yani yapmış oldukları vazifeler ile, hareketleri ile Allah'ı sürekli anıyorlar, sürekli onu zikrediyorlar. Yani tavuğun yumurta vermesi, İneğin süt vermesi kendi başına, kendi namına değildir. Allah adınadır. Dolayısıyla o Allah adına hareket etmesi Bismillah demesidir. O zaman bütün varlıklar Bismillah diyor. Fakat nasıl Bismillah diyorlar? Hal dilini biz nasıl okuyacağız, nasıl anlayacağız? Bunun açıklamasını şu konudan sonra aşağıda işleyeceğiz. Evet, dördüncüsüne geldik. Bismillah, yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına hareket edildiği vakit. Onun adına hareket etmek ne demektir? Mesela oruç tutman onun adına hareket etmendir. Namaz kılman o istediğin için kılıyorsun onun adına, onun namına. Onun askeri olarak hareket ediyorsun. Haram olan şeyleri yapmıyorsun. Niçin? Onun adına hareket ettiğin için. İşte bu büyükçe bir Bismillah'tır. Hatta bir müminin hayatının başından sonuna kadar doğru İslamiyet'i yaşamışsa büyükçe bir Bismillah yazılıyor. Yani bütün ömründe büyükçe bir Bismillahirrahmanirrahim yazılır. İşte Allah adına hareket edildiği vakit insan tükenmez bir kuvvet elde eder. Güç elde eder. İki, ve bitmez bir bereket kazanır. Peki, biz Allah'ın adına onun askeri olarak hareket edersek nasıl güç kazanırız? Cenab-ı Hak namına hareket edersek nasıl bitmez bir bereketi elde ederiz? Bunu anlamak için şöyle bir temsile girişiyoruz. Buraya kadar anlaşıldı zannedersem. Şimdi Bismillah'ın kuvvet ve bereket olan noktasını anlamak için bu temsil hikayeciye giriyoruz. Maviler kuvvettir gördüğünüz gibi. Kırmızılar bereket olan noktasıdır. Burada temsilde Arap çöllerinde seyahat eden bir adamın kuvvet kazandığı noktalar ve bereket kazandığı noktalar anlatılıyor. Sonra temsili hakikate tatbik edeceğiz. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa eğer onun ismini almazsa tek başıyla hassiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. Evet, çölde seyahat eden fakat Bedevi Arap çöllerinde, yani önüne her türlü söz anlamayan Bedeviler çıkabilir, vahşiler çıkabilir. Medeniyeti görmemiş, kaide ve kuralı bilmeyen, yasayı bilmeyen insanlar çıkıp senin hayatını sıkıntıya sokabilir bir çölde seyahat ediyorsun. Peki böyle bir çölde seyahat eden bir adama ne gerekir? O çöle hükmeden, o çölde sözü geçen bir kabile reisinin ismini alması. Onun ismini alınca ne olacak? Kuvvet kazanmış olacak. Sonra ve onun himayesine girmesi gerekiyor. Onun ismini alacak, kuvvet kazanacak ve bir takım ihtiyaçları da var. O ihtiyaçlarını giderebilmesi için yine ona sığınması, onun himayesini koruması altına girmesi gerekiyor. Niçin? Yani neden bir kabile reisinin ismini alsın? Ta şakilerin şerrinden kurtulması için. Yani eşkıyaların şerrinden kurtulabilmesi için o çölün sahibinin ismini alması gerekiyor. Ve niçin himayesine girsin? İhtiyaçlarını tedarik edebilmesi için de onun koruması altına girmesi gerekiyor. Yoksa eğer almazsa peki ne olur? Tek başıyla hassiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. Yani şöyle yaparsak mesela, evet, böyle bir çölde seyahat eden adama ne gerektir? Kabile reisinin ismini alacaksın bir, iki himayesine gireceksin. Niye? Ta ki şakilerin şerrinden kurtulacaksın ve ihtiyaçlarını giderebilmen için. Peki almazsan ne olur? Hassiz düşmana karşı perişan olursun, ihtiyaçlarını da gideremediğinden dolayı ihtiyacına karşı da perişan olursun. Bu kadar. Yani aynı denklem gibi 2-2-4. Yani bir kabile reisinin ismini alması gerekiyor. Ta ki şakilerin şerrinden kurtulsun. Almazsa ne olur? Hassiz düşmanına karşı perişan olacaktır. Aynı zamanda bir kabile reisinin himayesine girmesi gerekiyor. Niçin? İhtiyaçlarını giderebilmesi için. Almazsa ne olur? İhtiyaçlarını gideremediğinden dolayı perişan olur. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi. Diğeri mağrur. Mütevazi olan kişi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katıüt tarike rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki defolur, ilişemez. Bir çadıra girse onam ile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Evet, bu iki kişi sahraya seyahat için çıkıp gidiyorlar. O iki kişiden bir tanesi mütevazi, alçak gönüllü. Diğeri ise gururlu ve kibirli. Mütevazi, alçak gönüllü olan, mütevazi olduğundan dolayı bir reisin ismini aldı ve onun himayesine girdi. Çünkü başkasının emri altına girilebilir. Mütevazi de çünkü. Diğeri gururlu ve kibirli olduğundan dolayı ben birisinin namına hareket etmem. Başkasının ismiyle dolaşmam. Kendi adıma dolaşacağım deyip gururundan dolayı başkasının ismini almadı. Alanı, yani şu mütevazi olanı her yerde selametle gezdi. Emniyetli ve güvenli bir şekilde. Korkmadan gezdi. Niçin? Çünkü orada her yerde, yani o çölde, o çöle hükmeden birisinin ismini almış. Peki bir katiyut tarik, yani yol kesici eşkıya rast geldiği vakit ne diyor? Ben filan reisin ismiyle gezerim. Kuvvet. Şaki defolur, ilişemez. Kuvvet elde etti onun ismiyle. Şaki defolup ilişemiyor. Bir çadıra girdiği vakit, bir toplulukla karşılaştığı vakit onan ile, yani o kabile reisinin adına hareket etmekten dolayı ona hürmet ediyorlar o çadırda. Öteki mağrur, kabile reisinin ismini almayan kişi, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Bak burada titriyor. Niçin? Çünkü kuvveti yoktur. Dilencilik ediyor. Niçin? O kabile reisinin ismini almadı. İsmini almadığından dolayı ihtiyacını gideremedi. İhtiyacını gideremediğinden dolayı ihtiyaçlarına karşı perişan oldu ve dilencilik ediyor. Hem zelil hem rezil oldu. Yani kabile reisinin ismini almadı, titredi, zelil oldu. Onun namına hareket etmedi, ihtiyacını gideremedi, dilencilik etti ve rezil oldu. Evet, şimdi temsildeki noktaları hakikate tatbike geçiyoruz. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın hacatı nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın Malik-i Ebedisi ve Hakim-i Ezelisinin ismini al, ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet, şu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsin aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir Rahim'in dergahında aczi ve fakrı en makbul bir şefaatçi yapıyor. Aczi ve fakrı en kabul görmüş bir şefaatçi yapıyor. Nedir? Senin aczin ve fakrın. Kim yapıyor bunu? Besmele yapıyor. Onun namına hareket ettiğin vakit yapıyor. Neye benzer bunun bu vaziyeti? Bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki. Hangi adama? Şu adama. Askere kaydolan adama benzer. Askere kaydolur. Devlet namına hareket eder. hiçbir kimseden pervası kalmaz, kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Böyle devlet namına hareket eden adama benzer, Bismillah ile hareket eden kişi, Allah namına hareket eden kişi. Şimdi temsildeki noktalar bu kadarıyla ancak tatbik ediliyor. Biz yukarıya doğru geliyoruz, temsildeki noktaları hakikate tatbik ederek aşağıya inelim. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, yani dünya çölünde seyahat eden insanlara gerektir ki, öyle ki o dünya çölünde bedevi insanlar var. Yani söz anlamayan, senin sözünü dinlemeyen vahşiler var. Buradaki sadece insan değil, diğer varlıklar da var. Fırtınasından, zelzelesinden, vebasından, taunundan tut. Her bir hadise aynen bedevidir. Senin sözünü dinlemez. Yani hastalık bugün bana gelme. Şu anda müsait değilim, yarın gel. Deprem şu gün gelme, daha müsait değilim. Veyahut da işte senin ihtiyaçlarını giderememen. Varlıklar, eşyalar senin sözünü dinlemiyor. Bir nevi dünya çölünde her bir varlık eğer Allah namına hareket etmezsen bedevi halini alır. İşte böyle bir ortamda eğer sen seyahat ediyorsan, eğer dünya çölündeysen bir kabile reisinin ismini alman gerekiyor. Yani o dünya çölüne hükmeden Allah'ın adını alman gerekiyor ki ona biz Bismillah diyoruz. Bismillah'ın kuvvet olan tarafı. Allah'ın adını alırsan, onun namına hareket edersen, o zaman fırtına, zelzele, veba, taun gibi hastalıklar sana ilişmez. İlişmemesi, yani sen hasta olmasın anlamında değil. Aşağıda onu göreceğiz şimdi. Evet, demek ki dünya çölünde hükmeden insana ne gerekir? Allah'ın adına hareket etmesi gerekiyor ve Allah'ın koruması altına ihtiyaçlarını giderebilmesi için Allah'ın Rahman ve Rahim ismine sığınması gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ya, Bismillah, şurası kuvvettir, Bismillah kuvvettir, Errahman Errahim de berekettir. Şu anda biz şunu anlamaya çalışıyoruz, şöyle diyelim. Hani aşağıdaki renklere tevafuk etmesi hasebiyle şu Bismillah kuvvet, Errahman Errahim de berekettir. Yani Allah adına hareket etmenin kuvvet olduğunu ve o Rahman ve Rahim'in himayesine girmenin bereket olduğunu anlamak istersen bu temsil hikayeciye bak, dinle. Temsilde dinlemiştik, bir adam vardı, çöle gitmişti. O çöle hükmeden kabile reisinin ismini almasa ne oldu? Eşkıyalar karşı perişan oldu değil mi? Ve ihtiyaçlarını gideremediğinden dolayı da çölde aç, yayan ve susuz kaldığından dolayı da perişan oldu. Şimdi aynı şeye geliyoruz, hakikate geliyoruz. Dünya bir çöl gibidir. Biz de o çölde seyahat eden insanlarız. O kabile reisinden maksat Cenab-ı Hak'tır. Onun ismini almaktan maksat Bismillahirrahmanirrahim sadece kuru kuruya telaffuz etmek değil, Allah'ın adına hareket etmek. Yani İslamiyet'i yaşamak kısacası. Ve onun himayesine girmek, Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimlerine sığınmak. Noktayı istinat ve noktayı istimdat noktaları diyoruz buna. Peki, niçin Cenab-ı Hakk'ın ismini alacağız, Bismillah diyeceğiz? Ta şakirlerin şerrinden kurtulmamız için. Yani dünyadaki olay ve hadiselerin tesirinde kalmamak, onları başıboş bilmemek için Allah'ın ismini almamız gerekiyor ki biz de onları öyle görelim. Mesela diyelim sen Allah'a inanmışsın, onun ismini almışsın ve aynı zamanda varlıkları da öyle biliyorsun. Yani şu binanın yıkılması kendi kendine olması mümkün değildir. Hatta bir yaprak dahi Cenab-ı Hakk'ın izni dışında düşmez iken hiç mümkün müdür ki koca deprem hadiseleri kendi kendine olsun? Koca fırtına, zelzele hadiseleri, hastalık hadiseleri kendi başına gelsin. İşte Cenab-ı Hak ayette Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet isabet etmez diyor. O zaman bu ne demektir? İşte Cenab-ı Hakk'ın ismini alınca bütün varlıklar da onun ismiyle, onun namıyla hareket ettiğine itikadın olunca o zaman rahatlarsın. o olaylar seni müteessir etmez. Gelse de bir hikmeti vardır diye, bir elçidir diye itikad edersin. Aşağıda kısmen buna dayanacağız. Yani alanı her yerde selametle gezdi. Ne demektir? Evet, yoksa eğer Allah'ın ismini almazsak hassiz düşman, fırtına, zelzele, hadiseler ve ihtiyacatına karşı kalbimizdeki, ruhumuzdaki emellerimizi ve arzularımızı tatmin edemediğimizden dolayı perişan olacağız. Uçmak gibi, cennet gibi. Bütün dostlarını bir anda görmek gibi olan ihtiyacını dünyada gideremediğinden dolayı perişan olacaksın. İşte Avrupalılar gibi, Allah'a inanmayanlar gibi bir evladı kaybolsa feryad-ı figan ediyor. Ve intihara kadar onu götürüyor olaylar ve hadiseler. Niçin? Allah'ın ismini almamış, ihtiyaçlarını giderememiş. O dünyada ihtiyaçlarını da gideremediğinden dolayı ne yapıyor? Perişan oluyor, intihara gidiyor. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Dünyaya böyle bir seyahat için geldik. İki adamdan maksat Müslümanlar ve kafirler güruhu. Allah'ın adını alan, onun namına hareket eden, İslamiyetini yaşayan, Allah'ın adı ile İslamiyeti yaşamayanlar güruhunu temsil ediyor. Onlardan birisi mütevazi idi. Yani Müslümanlar alçak gönüllü olduğundan dolayı Allah'ın ismini alıp İslamiyetin zinciriyle kayıtlanıp o doğrultuda hayatını yaşıyorlar. Diğerleri gururlu ve kibirli olduğundan dolayı başıboş yaşıyorlar. İpi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için kendini başıboş zanneden güruhlardır, taifelerdir. Mütevazi olan Allah'ın adını alıyor, Bismillah ile, İslamiyet ile yaşıyor. Gururlu, kibirli olan kafirler Allah'ın adını almıyorlar, başıboş, bozuk yaşıyorlar. Alanı, yani mütevazi olanları, yani Müslümanlar, yani Allah adına hareket edenler, her yerde selametle geziyorlar. Emniyetli ve güvenli bir tarzda Müslümanların bir hayatı var. Bir katıyut tarike rast gelse der, yani yol kesici ve eşkıya ile Müslümanlar karşılaştığı vakit diyorlar. Ne diyorlar? Ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki defolur ilişemez. Yani katıyut tarike yol kesici dediğimiz şaki Müslümana ilişemez. Şimdi hakikate tatbike geliyoruz bunu. Bismillah kuvvetti. Mavi. Aynı zamanda bereketti. Şimdi kuvvet olan tarafını işliyoruz. Yani Müslümanlar Allah'ın adına hareket ettiği vakit selametli bir şekilde, yani emniyet ve güven içerisinde dünya hayatlarını yaşıyorlar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Hatta İşaret-ül İcaz'da 28. sayfada olacak Ömer Neşriyat'a göre. Bir mümin dünyaya geldiği vakit, insanlar dünyaya geldiği vakit dünyadaki bütün hadise ve olaylar bir kat'i tarih gibi onun gözüne, yani eşkıya ve yol kesici gibi başını semaya kaldırıyor, dehşetli yıldızlar o büyüklükleriyle beraber ona hücum ediyorlar. Yerde mikroba bakıyor, en küçük varlığa bakıyor, yine senin hayatına taarruz ediyor. Yani küçük bir mikroptan tut ta gökteki kuyruklu yıldıza varıncaya kadar ve onun arasındaki bir sürü varlıklar senin hayatını tehdit eder bir vaziyette. Bir nevi şaki gibi, eşkıya gibi, veba, taun, hastalıklar, musibetler. Sen bütün bu olaylara karşı, bunlara karşı eğer sağlam bir dayanak noktası bulmazsan, noktayı istinat dediğimiz Allah'ın kuvvetini ve ismini bulmazsan, bütün onlara karşı titriyeceksin ve zelil olacaksın. Eğer Allah'ın adını alır isen onlara dersin ki ben Allah'ın namıyla gezerim. Bu sefer o şaki, yani olay defolur ilişemez. Burada ilişemezden maksat, yani Müslümana hastalık gelmez anlamında değil. Mesela notalarda bir musibet bir mümine isabet ettiği vakit mümin der, ey musibet, eğer onun izni ve rızası ile geldin ise hoş geldin, safa geldin diyor. Elbette bir gün ona döneceğiz ve ileyhi turcaun. Bir gün Allah'a rücu edeceğiz. Fakat eğer Cenab-ı Hak senin ile beni tecrübe etmek için seni gönderdiyse ben emanetimi Cenab-ı Hak razı olana kadar sana teslim etmeyeceğim. Ne vakit Cenab-ı Hak müsaade ediyorsa o zaman alabilirsin işte. Kolumu da, elimi de, gözümü de alabilirsin. Onun için müminin, Müslümanın hastalıkla ve musibetle ve hayatta olan mücadelesi Allah'ın emanetini muhafaza etmek içindir. Yoksa Cenab-ı Hak onu göndermiştir, baş ve göz üstüne geldi. Ölüm geldiyse baş ve göz üstüne geldin diyoruz. İşte müminin bu tesellisi mümine bir selamet ve emniyet getiriyor ki Şaki burada defolup ilişemiyor. Veyahut da küçük sözlerden misal verelim. Yani mesela küçük sözlerde bir sahraya gidiyor. Sahrada bir aslan meşelikten çıkıp onu kovalıyor. Değil mi? 8. sözde. O da bakıyor büyük bir aslan. Kaçıyor. İşte derin bir kuyuya düşüyor. Kuyunun etrafında mızır haşereler var. Aşağıda bir ejderha, yukarıda bir aslan var. Dehşet alıyor, korkuyor. Daha sonra bu işte bir sır olduğunu anlıyor ve sırrı çözüyor. Sırrı çözdükten sonra sırrın çözülmesi ise Allah adına hareket etmektir. Ha, bir bakıyor ki o ejderha cennete açılan bir kapı. O kuyunun ağzında bekleyen aslan bir burak, bir binek vasıtasına dönüşüyor. O kuyunun kenarlarındaki mızır, haşerat ise münis, deve, koyun, keçi gibi yani hoş, güzel manzaralara dönüşüyor. İşte mümin Allah'ın adına hareket ettiği vakit şaki olarak gördüğümüz bütün olaylar ve hadiseler Cenab-ı Hak namına hareket eden birer musahhar memur suretine dönüyorlar. O zaman ne oluyor? İşte şaki defolur ilişemez burada gerçekleşiyor. Yani eşkıya ilişemiyor, hakikatte ilişemiyor. Yani sen hastalığı düşman olarak artık görmüyorsun. Cenab-ı Hakk'ın kendisine seni yaklaştırması için gönderdiği bir elçi olarak görüyorsun. Buna eşkıya denilir mi? Veyahut da deprem. Cenab-ı Hak senin malını ahiret hesabına kullanması için bir elçi, bir memur gönderdi. Daha sen ona şaki olarak bakar mısın? Kolun gitti, ayağın gitti veyahut da gözün gitti. Cenab-ı Hak ne diyor? Ha, şu ahir zamanda Cenab-ı Hak günah ortamından beni muhafaza için malımı aldı, elimi aldı, gözümü aldı. Gözü ile baktığından dolayı o olay, o hadise sana şaki olarak gözükmüyor. Artık sana dost olarak gözüküyor ki işte şaki defoldu, ilişemedi. Ne ile? Allah adına olaylara baktığından dolayı. Ben Allah adına hareket ediyorum dediğinden dolayı sen bu teselliyi buldun. İşte Bismillah'ın kuvvet olan noktası bu. Yani burada Bismillah bir kuvvettir. Allah adına hareket edersen kainatta hiçbir hadise seni korkutamaz. İşte üçüncü söze gidiyoruz. Allah namına hareket eden bir mümin gökte kuyruklu yıldız yani küre-i arz bomba olup patlasa hiçbir şey onu korkutmaz diyor. Eğer Allah adına hareket etmezse ne olur? Gökte bir kuyruklu yıldız görse yerde titrer. Bir vakit Amerika'da böyle bir hadise oldu. Kuyruklu yıldız dünyamıza çarpacak. Bizi işte kebap yapacak diye kebap yapmamak için gittiler denize girdiler. Niçin? Kuyruklu yıldız geliyor dünyaya çarpacak. Halbuki dünyaya çarpsa dışarıda kebap denize de haşlama olacaksın yani. Bu neden dolayı bu zelillik? Bak burada ne söyledi? Allah'ın adını almayan zelil olur. Rezil olur. İşte onların o denizdeki vaziyeti, yani denize girmişler, bekliyorlar. Zeliliyetin, zilletin ta kendisidir. Allah'ın adını alsalar Müslüman gibi rahatla hareket. Cenab-ı Hak namına hareket ediyoruz. Bediüzzaman diyor, elleri kolları bağlı bir adama ordular taarruz ediyor. Benim için bir nokta istinat yok mu derken Cenab-ı Hak hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetini ona gönderiyor. Bismillah onun imdadına geliyor. Yani Allah adına hareket edince atıyor ayağı üstüne Zübeyir yap bir kahve diye. Niçin peki? Çünkü Bismillah demiş. Yani Allah adına hareket etmiş. Noktayı istinadını bulmuş, kuvvetini bulmuş. Hiçbir şey onu mağlup edemez. Dolayısıyla izzetli bir şekilde hiçbir hadiseden titremiyor, hiçbir olay karşısında da zelil ve rezil olmuyor. Kuvvet. Hatta yani şöyle diyebiliriz. Bakayım burada var mı? Yani insan acizdir. Aşağıda şurada söylüyor. Bak aczin ve fakrın hassizdir. Düşmanın hacatı nihayetsizdir. Yani sen acizsin, düşmanın çok. Fakirsin, ihtiyacın da nihayetsiz. Hani insan aciz olsa, düşmanı olmazsa bir nevi idare edilebilir. Acizim ama düşmanım yok yani. Fakirim, yani param yok ama ihtiyacım da yok. Belki bir de idare edebilir. Ama bir de şöyle olsa, hem acizsin, hem güçsüzsün, hem de düşmanın çok. Hem ihtiyacın çok, fakirsin, yani elinde hiçbir sermayen yok, hem de ihtiyacın nihayetsiz. Bu insanın neye muhtaç olması ya da neye ihtiyacı var? Aczini giderebilecek bir dayanak noktası, fakrını giderebilecek bir istimdat noktası. İşte bunlara noktayı istinat ve noktayı istimdat diyoruz. Acizsin, dayanak noktasına ihtiyacın var. Fakirsin, noktayı istimdada medet arama, imdat elde etmeye noktasına ihtiyacın var. Ta ki aczini giderip noktayı istinat bulup düşmanını def edebilesin, fakirliğini giderip ihtiyaçlarını telafi edebilesin o noktayı istimdatla. Evet, burada kaldık. Devam ediyoruz. Şu anda kuvvet olan tarafına biraz daha vurgu yaptık. Yani Bismillah'ın kuvvet olan tarafı, Allah adına hareket etmekle olaylar ve hadiselerin karşısında titrememek. Şimdi bereket olan tarafı ise onun himayesine girmesi, ihtiyaçlarını giderebilmesi, ihtiyaçlarına karşı perişan olmaması anlamında. Evet, bir çadıra girse o namile hürmet görür. Yani biz dünya çölünde seyahat ediyorken çadır hükmünde olan bir takım topluluklarla, varlıklarla karşılaşıyoruz. Eğer Allah namına hareket eder isek, Allah'ın ismini alır isek, her bir varlık bize hürmet eder. Mesela inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar, sütlerini bize Allah'ın bereketiyle ve ihsanıyla vermekle bir nevi bize hürmet ediyorlar. Varlıklar tarafından insan manevi alemde saygı ve sevgi görüyor. Hatta فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ ayeti, sema onların ölümüne ağlamadı diyor, ehli dalaletin ölümüne ağlamadı. Bu demektir ki müminlerin ölümüne ağlıyor, mahzun oluyor. İşte sema, zemin, dağ, taş, ağaç, hayvanlar, Müslümanları tanıyor ise, Allah adına hareket eden Müslümanların kendilerinden ayrıldığından dolayı üzülüyor ise, onlara karşı bir hürmeti yok değil midir? Elbette ki vardır, değil mi? Onlara karşı bir hürmetinin olduğunu gösteriyor. Senin ayrılmandan dolayı mahzun oluyor. Hatta mesela yani bir çadıra girse ona bile hürmet görür. Üstad çınar ağacında bir hatırada anlatılıyor. Çınar ağacında üstada yer yapacaklar veyahut da Çam Dağı'nda olabilir. Yerini tam hatırlamıyorum. Ağaç dalı dik olduğundan dolayı merdiveni oturtamıyorlar. Daha sonra sabah bakıyorlar ki ağacın dalı böylesine eğilmiş. Bak, ona hürmet ediyor. Ona boyun eğiyor. Peygamberimiz mesela tutuyor ağacın dalından, itaat eder bir deve gibi tutup geliyor. Bak, eşya ona hürmet ediyor. Allah namına hareket ettiğinden dolayı. O dereceye gelmiş ki geldiğince hemen geliyor. Taşlar bile geliyor. Ağaçlar bile geliyor. Her bir müminde bu işte keramet derecesinde olmasa da, fakat manen Allah'ı tanıyan her bir mümine bütün varlıklar, yani çadır hükmünde olan bütün varlıklar ona hürmet eder, ona saygı duyar. Öteki mağrur, gururlu ve kibirli olan kafirler bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Yani Allah'ın adını almadığından, Allah namına hareket etmediğinden dolayı bir sürü belalar ve musibetler çekiyor. İşte şu anki kafirlerin hali buna şahittir. Ne yapıyor? Daima titriyor. Niçin? Allah'ın ismini almadı. Noktayı istinat bulmadı. Olaylar geldi. Onların karşısında ne yapacak? Elbette ki titriyecek. Titredikten sonra ne olacak? Zelil olacak. Zillet altında kalacak. Yani deprem gelir, titrer. Hastalık gelir, korkar, dehşet alır. Yakını ölür, korkar ve dehşet alır. Bak, her bir hadise karşısında titrer. Gökte kuyruklu bir yıldız görse yerde titrer. Gider denize girer. Niye? Nokta istinadı yoktur. Niye? Allah'ın ismini almamış. Allah adına hareket etmiyor. Ve sonra aynı zamanda daima dilencilik ederdi. Bismillah demedi, titredi. Errahmanirrahim demeyince de ne oluyor? İhtiyacını gideremiyor. Allah'ın rahmetini bulamıyor, bereketini bulamıyor. Elbette ki Allah'ın rahmetini ve bereketini bulamayan ne olacak? Dilencilik edecek ihtiyacını gideremeyince. Yani Allah'a boyun eğmeyen gidip patronuna boyun eğecek. Gidip fabrikaya ne bileyim mal mülk zengin insanlara boyun eğecek. Küçük ihtiyaçlarını gidermek için. Kalbindeki ve ruhundaki ihtiyaçları zaten hiç gideremiyor. Sürekli acizlik ve fakirlik içerisinde. Peki daima titreyince ne oluyor? Zelil oluyor eşya ve varlıklar karşısında. Dilencilik edip ihtiyacını gideremeyince ne oluyor? Rezil oluyor. Aynen böyle denklem gibi. Bunların her birisi kuvvet ve berekettir. Yani Allah'ın ismini al, kuvvet elde et. Allah'ın rahmetine sığın, bereket elde et. Allah'ın ismini al, titreme, kuvvet. Rahme, Errahmanirrahim de onun rahman ve rahimiyetine sığın, dilencilik etme, bereket bul. Bak ne oldu? Biz neyi anlamaya çalışıyorduk? Bismillah'ın kuvvet olduğunu, tükenmez bir kuvvet ve bitmez bir bereket olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Bütün konu sonuna kadar kuvvet, bereket, kuvvet ve berekettir. Müminin bütün hayatı kuvvet ve bereketlerle doludur. Onun için üstad için Said 50 bin nefer kuvvetindedir demişler. Onun için onu boş bırakmıyoruz. Bediüzzaman da diyor, eğer korkunuz şahsından ise değil 50 nefer kuvvetinde, 50 nefer artık, bir nefer kapımda durup dışarı çıkmayacaksın dese, çıkmam, buna muvaffak olabilirsiniz. Fakat korkunuz eğer mesleğindeyse, haberiniz olsun, 50 değil, 50 bin değil, 50 milyon nefer kuvvetindeyim. Korkunuz ve titreyiniz diyor. Niye? Bismillah demiş, Allah adına hareket etmiş, nihayetsiz bir noktayı istinad kazanmış. Diğer taraftan noktayı istimdadını elde etmiş, hiç kimseye minnet etmiyor. Hiçbir kimseden pervası kalmıyor. Bak kuvvet ve bereket. Yani Allah adına hareket etme hakikaten kuvvettir, hakikaten bir berekettir. Yoksa şu kelimeler şurada sadece söylemiş bir söz değildir. Bismillah deyin, onun namına hareket edin, sırtınız daha yere gelmez. Şu anda biz bir takım zille sıkıntılar çekiyorsak Allah adına hareket etmemekten dolayı. Müslümanlar mağduriyet yaşıyor ise onun ismini hakiki almamaktan dolayı, sadece ismen almaktan dolayı kaynaklanıyor. Burada Bismillah demek, namazından, orucundan, zekatından, hacından, haramından, helalinden, her şeyine varıncaya kadar Allah adına hareket etmek demektir Bismillah. Yoksa Bismillahirrahmanirrahim, hani nerede kuvvet, hani nerede bereket demek değildir. Evet, birinci söz neredeyse bütün sözleri, bütün külliyatı ihtiva eder. Her bir konuya dayanır, yönü vardır. Her bir konu bir nevi Bismillah'ın açılımı manasındadır. Her bir sözden buraya atıflar getirilebilir, bunun açılımı olabilir. Evet, işte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın, sen o dünyada seyahat eden yolcusun, yukarıda tatbik ettik. Şu dünya bir çöldü, yukarıda söyledik, tatbik ettik. Aczin ve fakrin hadsizdir, acizsin, noktayı istinada ihtiyacın var, fakirsin, noktayı istimdada ihtiyacın var. Medet alman gerekiyor. O zaman noktayı istinad olarak Allah'ın kudretini bulacaksın, Bismillah diyeceksin, noktayı istimdat olarak da Allah'ın rahmetini bulacaksın. Yani şuraya gelip tekrardan tatbik ediyoruz. Sen acizsin, güçsüz ve kuvvetsizsin. Neye ihtiyacın var? Noktayı istinat, dayanak noktasına, kuvvete ihtiyacın var. Nerede bulacaksın? Bismillah demekle bulacaksın. Peki ben aynı zamanda insanın diğer yönü, yani sağından ve solundan dehşetli, derin iki yara ile yaralı dediğimiz fakirlik yönü. Fakirsin. Yani ruhunda binler ihtiyaçlar var. Uçmak istiyorsun, ne bileyim cennet istiyorsun, saadet ebedi istiyorsun, bütün Müslümanları görmek istiyorsun, hasta olmak istemiyorsun. Peki buna karşı senin elinde olan sermaye ne? Hiç. O zaman nihayetsiz fakirsin. Peki ruhumdaki bu ihtiyaçlarımı giderebilmem için ne gerekiyor? istimdat noktası diyoruz. Yani medet alma, ihtiyaçlarını giderme noktası bulmam gerekiyor. Nerede bulacaksın? İşte Er-Rahman, Er-Rahim noktayı istimdattır, berekettir. İşte Bismillah'ın kuvvet ve bereket noktaları bunlardan ibarettir. Madem böyledir, acizsin, fakirsin ve aynı zamanda düşmanın da çok, ihtiyacın da çok ziyade. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedisi ve hakim ezelisinin ismini al. Yani şu sahranın maliki olan, sahranın sahibi olan Allah'a dayanırsan, onun ismini alırsan, benim ihtiyacım var diye daha ağlar mısın? Yani senin baban padişah olunca benim elbisem yok, arabam yok, benim ihtiyaçlarım çok der misin? Ya memleketin malikine sırtını dayadın, sahibine sırtını dayadın. O zaman sen fakir değilsin. Madem öyledir, eğer ihtiyacın çok ise şu sahranın sahibinin ismini al, senin artık daha ihtiyacın yok demektir. Ve aynı zamanda düşmanın çok ve sen de aciz isen, o zaman şu sahranın hakiminin ismini al. Bu sahraya hükmeden birisinin emri altına girsen, onun askeri olsan, daha sana kim ilişebilir? Yani düşün, bir kişiyle karşılaştın, sen bir kişisin, karşında 10 kişi. Seni dövecekler, sopa yiyeceksin. Senin arkanda da bir tane padişah var, orduları var. Gidip de o padişahın askeri olsan daha 10 kişiden korkar mısın? O sahranın hakiminin, o sahraya hükmedicinin ismini aldın, onun askeri oldun. Artık daha hiçbir şeyden pervan, korkun kalmaz. Nedir bu? Noktayı sınav. Nedir bu? Aczini gidermen. Nedir bu? Kuvvet kazanman, kuvvet elde etmen. İşte Bismillah. Evet. Madem acizsin, şu sahranın hakim ezelisinin ismini al. Madem fakirsin, şu sahranın maliki ebedisinin ismini al. Niçin? Ta ki bütün kainatın dilenciliğinden kurtulasın. Yani ihtiyaçlarını giderebilmeli için o sahranın malikinin ismini aldın. Kainata artık daha dilencilik etmiyorsun. Benim ihtiyacım var. İşte inek bana süt ver, tarla bana tohum ver diye dilencilik etmiyorsun. Onun namına gidip kapıyı çalıp alıyorsun. Ve aynı zamanda gökte bir kuyruk yıldız görsen yerde titremiyorsun. Niye? Ben acizim. Evet, düşmanların çok. Mikroptan gökteki kuyruklu yıldıza varıncaya kadar. Fakat ben şu sahranın hakiminin ismini aldım. Hiçbir hadise karşısında titremem diyorsun. Olaylar seni daha titretmez ve korkutmaz. Çünkü nokta istinadını bulmuşsun. Çünkü kuvvetini bulmuşsun. Çünkü Bismillah demişsin. Evet, şu kelime, evet şu bu kelime, yani Bismillahirrahmanirrahim, öyle mübarek bir definedir ki, bu kelime dediğimiz, yani Bismillahirrahmanirrahim sözü, öyle bir definedir, bir hazinedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt ediyor. Kadir-i Rahim'in dergahında aczi fakrı en makbul bir şefaatçi yapıyor. Yani bak, sen acizsin. İyi ki aciziz. Eğer aciz olmasa idik, bir kudrete bağlanamayacak idik. Ve Allah'ın Kadir ismini bulamayacak idik. İyi ki fakiriz. Fakir olmasa idik, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bizi rapt eden Rahim ismini bulamayacaktık. O zaman bizim acizliğimiz ve fakirliğimiz, aczimiz ve fakrımız mükemmel, en makbul bir şefaatçi oluyor. Yani vesile oluyor. Neye? Kadir-i Rahim'in dergahında Allah'ın kudretine ve rahmetine bağlanma noktasında bir vesile oluyor. Bir ağ, bir aracı oluyor. Dolayısıyla biz iyi ki aciziz, aczimizle ve fakrimizle fahrediyoruz, övünüyoruz. Yoksa gururlu, kibirli olsak, bütün ihtiyaçlarımız giderilmiş olsaydı, aczimizi anlayabilir miydik? Anlayamazdık. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kudretini de bulamazdık. Fakrımızı anlamazsak, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini de bulamazdık. O zaman kuvvetten ve bereketten mahrum kalırdı. İşte kafirler, Allah'a iman etmeyenler, Allah adına hareket etmeyenler, Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve rahmetini bulamıyorlar, zelil ve rezil oluyorlar. Evet, acizlik kudrete bakıyor, fakirlik rahmete bakıyor. Kudrete ve rahmete rapt edip deyince burada iki ismi beraber kullanıyor. Kadir Rahim'in dergahında. Yani Kadir kudrete, Rahim rahmete bakıyor. Az ve fak en makbul bir şefaatçi oluyor. Evet, bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki, yani Bismillah ile hareket eden kime benzer? Askere kaydolan adama benzer. Allah namına dünyada hareket eden bir mümin, dünyada bir askere benziyor. O asker ne yapıyor? Devlet namına hareket ediyor. Hiçbir kimseden pervası, korkusu kalmıyor. Kanun namına diyor, devlet namına diyor, her işi yapıyor. Her olaya karşı, her musibete karşı da dayanıyor. Mesela şu anda gitsen, sen bir askersin, tek başına hareket ediyorsun. Bir toplulukla karşılaşsan ne yapar piyasada? 10 kişi de 100 kişi de olsa geçin kenara çekilin diye söylüyorsun. Niye? Çünkü askersin, devlet namına hareket ettiğinden dolayı hiçbir kimseden korkun kalmıyor. Arkanda ordu var, arkanda padişah var. Ama tek başına o insanları işte bir tarafa alıp da cebren çalıştırmaya çalışsan ne olur? O 100 kişiden bir ton sopa yersin. Sen kimsin der. Ben askerim. O zaman herkes sözünü dinler. İşte mümin de böyle. Eğer biz Allah'ın askeri olursak bütün varlıklar karşısında dimdik dururuz. Eğer Allah'ın askeri olmazsan değil fırtına, zelzele, veba, bir mikroptan bile korkarsın. Her şeye karşı titrersin, zelil ve rezil olursun. İşte Bismillah'ın kuvvet ve bereket olan noktaları bunlardan ibarettir. Yani buradan buraya kadar işlediğimiz konular, temsiller şu cümlenin izahı içindi. Bismillah tükenmez bir kuvvettir. Bismillah hiç bitmez bir berekettir. Böyle bir kuvveti bulmak istiyorsanız Bismillah deyin. Böyle bir bereketi bulmak istiyorsanız da Errahmanirrahim deyin. Örnek istiyorsanız Peygamberimiz bütün hayatıyla ortada. Tek başıyla dünyaya meydan okumuş. Niye kuvveti var? Niye bereketi var? Niye Bismillah diyor? Niye Errahmanirrahim diyor? Bu asırda örnek istiyorsan işte Bediüzzaman. Tek başına nurları dünyanın başına geçirmiş. Allah adına hareket etmiş. Allah demiş, başka bir şey dememiş. Bütün her şey ona ram olmuş. Suikastlar düzenlemişler. 19 defa zehirlenmişler. Arkasında kurşunlar atmışlar. Yine Bismillah dediğinden dolayı, yani Allah namına hareket ettiğinden dolayı düşmanlar onu mağlup edememiş. Bütün nur talebelerini toplayıp zindanlara attıkları halde, bu nurları söndürmeye çalıştıkları halde söndürememişler. Üfledikçe parlamış. Niçin? Bismillah demişler. Allah adına hareket etmişler. Böyle bir kuvvete dayanan mağlup olur mu? Böyle bir bereketi bulan Errahmanirrahim diyen ihtiyaçlarını giderememekten dolayı zelil ve rezil olur mu? Hangi nurcu vardır ki İslamiyet'ten dolayı, nurculuğu yaşadığından dolayı zelil ve perişan olmuş? Nerede bir perişan insan varsa Allah namına hareket etmemekten dolayı kaynaklanıyor. Şu anda biz kendi dünyamızda, kendi alemimizde bir takım perişanlıklar çekiyor isek onun ismini hakiki almamamızdan dolayı kaynaklanıyor. Sen Allah namına burada Hayrün Nisa'ya gelmiyorsun, başkasının namına sefahat olan yerlere, ahlaksızlık olan yerlere gidiyorsun, elbette ki zillet ve perişanlık çekeceksin. Sonra niye benim evladım işte böyle oldu? Ya sen Allah'ın adının anıldığı yere gitmedin ki kuvvet kazanasın, bereket kazanasın. Allah'ın adının anılmadığı yerlere sen rağbet ettin, Bismillah demedin. Onun için zelil ve rezil olman kaçınılmazdır. Gidin her bir sefahat yeri, her bir Allah'ın adının anılmadığı yerler zillet ve sefalet içindedir, miskinlik içindedir. Zahiri şaşalı olsa da batının koftur. Yani sıkıntı, stres, bunalımlarla doludur. Zilletlerle doludur. Gidin camilere, gidin medreselere, gidin dershanelere, gidin Allah'ın adının, isminin anıldığı yerlere hep kuvvetle ve bereketle, ne bileyim pozitif enerjiyle doludur. Ahval-ı ruhiyesi iyi insanlarla doludur. Sıkıntı ve stres ve bunalımın uzak olduğu yerlerdir. Niye? Allah'ın ismini almışlardır onun için. Eğer geliyor ise de Cenab-ı Hak bir takım musibetler veriyor ise de imtihan için, rütbemizin yükselmesi için veriyoruz ve ona da alel re'si vel ayn diyoruz. Baş ve göz üstüne gelmiştir. Eğer onun izni ve rızasıyla geldiysen hoş geldin, safa geldin diye işte notalarda söylediğimiz gibi ona da söylemiş oluyoruz. Onun için Bismillahirrahmanirrahim bir hayat nizamıdır. Bismillah bütün bir İslamiyettir. Yani birinci söz bütün bir İslamiyeti yaşamayı anlatıyor bize. Hatta zerrelerden güneşlere varıncaya kadar. Yine mesela her bir zerre diyor, mebde-i hareketinde Bismillah der diyor. Ahirde Elhamdülillah der. Bak başta Bismillah, ahirde yine bereket. Başta kuvvet, ahirde bereket. Her bir hareketinde ben, yani Cenab-ı Hakk'ın izniyle, onun namıyla, onun kuvvetiyle hareket ediyorum diyor Bismillah. Her bir zerre. Onu da orada anlatıyor. Yine konunun ikinci bölümünde de her şeyin Bismillah dediğini, ne kadar bir kuvvet kazandığını ve bereket kazandığını da yine şuradan anlayabiliriz yani. Evet, bundan sonrası da Bismillah'ın şu dört maddesinden üçüncüsünü ele alıyor, bunu işlemiş oluyor. Varlıklar hal diliyle nasıl Allah diyorlar, nasıl Bismillah diyorlar, onu ele alıyor. Subhaneke la ilmenena illa ma'allemtene inneke entel alimin hakim. وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين الفاتحة